Ayrım 5, sayfa 50. Yurt dışında öğrenci. O yıllarda Batı'nın birçok ülkesinde önemli değişiklikler olmuştu. Özellikle eğitim öğretim birçok mücadele pahasına kilisenin otoritesinden kurtarılarak yeni düzenlemelere gidiliyordu. İlkokullardan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları devletleştiriliyor, halk uygarlığın gerçeklerine göre devletçe eğitilmek isteniyordu. 1939. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 17. Osmanlı Devleti yurt dışına öğrenci gördüğü Ermeni yabancısı değildi. Saray ve çevresinin gençleri yabancı okullarda okuyanların çoğu öğrenim amacıyla ya da bilgi görgü kazanmak için Batı'ya sık sık gidip geliyordu. Kıyım dönemlerinde kendini oraya atan birçok Türk aydını da Avrupa'nın eğitim olanağından yararlanıyordu. İkinci Mahmut döneminde başlatılan batılılaşma hareketinden sonra devlet eliyle yurt dışına öğrenci gönderme işine daha çok önem verildiği görülür. Meşrutiyet yenilikçileri de aynı yolu izleyerek eğitimdeki yeni yöntem ve teknikleri öğrenmek, incelemek için birçok batı ülkesine öğrenci gönderiyordu. Öğretmen okulunu bitirir bitirmez Tonguç'u da öğrenim için yurt dışına gönderilen 20 kişilik bir grubun içinde Almanya yolcusu olarak görüyoruz. Eylül 1918. Yalnız Almanya'da değil, başka ülkelere gidenler de vardı. Bu grubun gidişiyle ilgili olarak dönemin Muallim dergisinde şu bilgiler yer alıyor. Sadeleştirilmiştir. Bu yılda İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitiren 25 kişi öğrenim için Almanya'ya gönderiliyor. Bu efendiler orada 2 yıl pedagoji, yani fenli terbiye öğrenimi görecekler. Dil yönünden güçlük çekmemeleri için onlara İstanbul'da Almanca öğretiliyor. 1918 sayı 24, sayfa 842. Bu açıklamadan sınıfın hepsinin gittiği anlaşılıyor. İşlerinde Fuat Gündüzalp, Hayri Ardıç, Profesör Ömer Tarman gibi kişiler de bulunuyordu. Tonguç'un öğretmen okulu yıllarında Fransızca okumasına karşın özel çalışmalarla Almancasını ilerlettiği anlaşılıyor. İleriki yıllarda oğlu Engin ortaokulu öğrencisiyken yabancı dile olan ilgisizliğini görerek çaba harcamadan yabancı dil öğrenemeyeceğini, kendisinin öğretmen okulunda herkes yattıktan sonra tavan arasında mum ışığında çalışarak Almancasını ilerlettiğini söyleyip ona yardımcı olmayacaktır. Osmanlıları onulmaz bir savaşa sürerek ülkeyi paylaşım noktasına getiren Almanya, bu iyi ilişkiler nedeniyle daha önce de ülkesinde Türk gençlerinin öğrenim görmesine yardımcı olmuştu. Yalnız Almanya değil, Fransa ve İngiltere'de gerek öğrenim için gönderilenlere, gerekse sığınmacı olarak gelenlere yardımcı oluyordu. Eğitim görmek yoluna Rumeli'nden Anadolu'ya gelen, 1. Dünya Savaşı içinde öğrenimini tamamlayan bir genç öğretmen olarak yeniden Batı'ya öğrenim görmeye giden Tonguç, yoğun duygu ve düşünceler içindeydi. Bir yanında ailesine, köyüne, beldesine özlem de vardı kuşkusuz. Giderken uğrayıp ailesiyle görüşüyor. Ama o savaş yıllarının ve bozuk düzenin bilediği ülkücü bir genç öğretmen olarak geride bıraktığı yurdunu düşünmektedir durmadan. Bu düşünleri ve duyumsadıkları tüm bireysel tutku ve özlemlerinin önüne geçiyordu. İleride Anadolu'nun çelişkilerle dolu o günkü durumunu da şöyle yazacaktı canlandırılacak köy adlı yapıtında. Meşrutiyet dönemi özgürlükleri fazla işe yaramamış, eğitim başta olmak üzere değişmenin ortamı yaratılamamıştı. Okulla medreseyi, banka ile tefeciyi, Arapça ile Türkçeyi, kulüple tekkeyi, trenle merkebi ve deve katarını, zanaatçının ilkel işleriyle fabrikayı, elektrikle mum ışığını, sarıkla fesi, üniversite ile kadı yetiştiren medreseyi, milliyetçilikle Osmanlıcılığı, batı uygarlığı ile geri doğu medeniyetini yan yana yaşatabileceklerini sanıyorlardı. Yenilikçiler yaptıkları devrimin yolundan sapmışlar, bocalayıp duruyorlardı. İmparatorluk temelinden çürümüş bir yapının çöküşü gibi yıkılacaktı. Bu olayın devlete temel taşı olacak köylüyü canlandırmamaktan, halk denilen güce dayanmamaktan kaynaklandığını anlayanların sayısı azdı. Toplum doğu anlayışını değiştirmeyenlerin oyuncağı oluyordu. Sayfa 160. Oysa Batı gerek eğitim gerekse ekonomik ve sosyal yönden daha 1908'lerde birçok sorununu çözümlemişti. O yıllarda Avrupa ülkelerinde önemli değişiklikler olmuştu. Bilime, demokrasiye dayanan ülkelerde özellikle eğitim öğretim birçok mücadele pahasına kilisenin otoritesinden kurtarılarak yeni düzenlemelere gidiliyordu. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları devletleştirilerek halk uygarlığın gerçeklerine göre devletçe eğitilmek isteniyordu. Okul eğitiminden geniş çapta yararlanmanın yolları vardı. Okul devletin elinde kutsallaşıyor, döneme çocuk asrı deniyordu. Yenilikçi eğitim bakanları kültür savaşı bakanı olarak görülüyordu. Köyler boşalıyor, kent nüfusu artıyor, büyük kentler durmadan çoğalıyordu. Genişleyip çoğalan fabrikaların işçileri, öğretmenler, teknisyenler aralarında dernekler kurarak örgütlenmişti. Georg M. Kersensteiner gibi eğitkenler getirdikleri yeni bakış açısıyla eğitim politikalarını ve öğretim yöntemlerini etkileyecek önerilerde bulunuyor, bunlar uygulanıyordu. Kersensteiner daha 1908'de eskinin bilgi okuluna karşı çıkarak geleceğin okulu iş okuludur demişti. John Dewey dünya pedagoji alemini sarsmaya başlamıştı. Öğretmen yetiştirme bu değişmelere göre düzenleniyor, çalışan öğretmenler iş başında yetiştirilerek yeni yöntemler öğretiliyordu. Sayfa 165. Tonguç'un Almanya'da öğrenim gördüğü yer Karlsruhe yakınındaki Ettlingen'de yapılan öğretmen semineriydi. Burası öğretmen yetiştirmede yeni deneyimler geliştiren bir kurumdu. Onun bu seminerde resim el işleri alanına yönelmesi uygun mu görülmüştü yoksa kendi seçimi miydi bilinmiyor. Ancak o yıllarda Türkiye'de öğretmen okulu programına yeni alınan dersler arasında resim iş, beden eğitimi ve müzik derslerinin önemli bir yeri olduğu, Batı'dan bu alanlarla ilgili yöntem ve tekniklerin incelenip öğrenilmek istendiği biliniyor. Hangi nedenle olursa olsun, Ettlingen seminerinde seçtiği resim el işi alanı onun ileride meslek yaşamında geliştireceği özgün iş eğitimi görüşü için bir temel oluşturacaktı. Almanya'ya ilk gidişindeki öğrenimi 9 ay sürüyor. Bu ülkenin dışarıdaki savaşları bitmeden içeride iç savaş patlaması, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'na girişilmesi gibi nedenlerle orada öğrenim görmekte olan Türk öğrenciler geri gönderiliyor. Tonguç'un yarım kalan öğrenimini tamamlamak için 1921'in Eylül ayında ikinci kez gidip 1922'de döndüğü, 8 Haziran-4 Temmuz 1925 tarihleri arasında yeniden İngiltere, Almanya ve Fransa'da mesleki eğitimi incelemek ve Leipzig Pedagoji Enstitüsü'ne bağlı iş eğitimi seminerine katılması için gönderildiği görülecektir. Onun bu aralıklı gidişleri Almanya'da olanları Batı'yı, Batı eğitimini tanıması, kavraması için iyi bir fırsattı. Örneğin son gidişi kısa olmakla birlikte iş eğitimi konusunda yaptığı çalışmalarda Leipzig seminerinden çok yararlandığı anlaşılıyor. Ayrıca söz konusu programları izlerken kendini onlarla sınırlamayıp bir yandan da eğitimle ilgili başka kurs, konferans ve çalışmaları izleyip okulları incelediği anlaşılıyor. O yıllarda endüstri devrimini yaşamakta olan Almanya bu değişmenin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme çabaları içindedir. Bunun için yeni gelişmeleri sağlayacak, çevreyi değiştirip iyileştirecek yeni bir eğitim peşindedir. Tonguç Almanya'daki incelemeleri sırasında bu amaçla geliştirilen Bauhaus ekolünü tanıyor. Bu okul tüm sanatları bir çatı altına toplayarak görsel teknolojinin ve mekaniğin yozlaşmaya yol açmadan sağlam eğitimini vermeyi amaçlıyordu. Resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, vitray, ahşap ve metal sanatı, üç boyutlu objelerin yapımı, mimarlık ve iç mimarlık gibi sanatlar bir bütünlük içinde ele alınıyordu. Bu ekolün çalışmaları endüstri, sanatı, zanaatı etkisi altına almıştı. Yalnız sanatçı olacaklar için değil, tüm halkın sanat eğitiminden geçmesi gerektiği savunuluyordu. Bunun için ilk ve orta öğretimde sanat eğitimine önemli yer veriliyordu. Dipnot, H. Telli, TED'de, Türk Eğitim Derneği, Tonguç üzerine açık oturum, Ankara, 25 Ekim 1995. Tonguç, sağlam Alman yapılarının düzgün çizgilerin temelinde, anaokulundan başlayan böyle bir sanat eğitiminin etkileri olduğunu bu dönemde görüp anlamıştı. Sonradan onun iş eğitimi görüşünü tartışanlardan kimileri, kendileri için son derece önemli olan Batı ve Doğu eğitimcilerinden ayrı bir iş eğitimi yöntemi yaratmasını ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen, biçimlendiren, el işi ya da iş derslerini sanat eğitimi çalışmalarını küçümsemişlerdir. Oysa onun sisteminin özgün dokusunu oluşturan ipuçlarını bu resim el işi ve sanat eğitimi çalışmaları sırasında yakaladığı görülecektir. Daha sonraları Kersensteiner'in iş eğitimi görüşünü gerilerde koyarak kendi Türkiye gerçeği yoluna bu kavrayışla sapacaktır. Almanya'da bulunduğu sıralarda siyasal toplumsal durumlarla ilgili gözlemleri de oldu kuşkusuz. O dönemlerde ve daha sonraları Batı ülkelerine gidip dönen eğitimciler, gittikleri ülkelerin yalnız eğitim programlarını ve yöntemlerini değil, sosyal ve siyasal ortamdan edindikleri görüşleri de ülkelerine taşıyorlardı ister istemez. Bu hep böyle oluyordu. Almanya'yı iyi bilen Engin Tonguç, devrim açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç kitabında o günlerin babası üzerindeki etkisini şöyle yorumluyor. Almanya o yıllarda sosyal ve siyasal yönden en çalkantılı dönemini yaşıyordu. Bir yandan Alman generalleri dışarıda yayılmacılık peşinde koşarken, içeride siyasal çatışmalar alevleniyordu. 4 Kasım 1918'de Münih'te sol ayaklanmalar başlamıştı. Aynı yıl Berlin'de Spartakistler ayaklanmış, Berlin yönetimini ele geçirmişler ama 15 Ocak 1919'da Sosyal Demokratlar duruma hakim olmuş, Almanya'nın büyük kentlerinde birçok kişi öldürülmüştü. Özellikle Tonguç'un öğrenim gördüğü seminerin bulunduğu Ettlingen, Baden-Baden eyaletine komşu olan Bavyera'da kanlı çatışmalar olmuştu. Bu çatışmalar döneminde sonradan faşizm olarak nitelenen sağcı hareketler henüz yoktu. Tonguç, Rusya yanlısı komünistlerle özgürlük yanlısı sosyal demokratların çatışmasını yaşamış, elbet kendine göre algılayıp yorumlamıştı. Sonraki yıllarda onun niçin politize katı tutumlar içinde devrimcilik yapmadığının temelinde gençliğinde edindiği bu deneyimlerin etkisi vardı belki. Onun sağlam bir demokrat, ilerici bir pedagog, çalışkan bir dava adamı olmasında gençlik yıllarındaki bu gözlemlerinin payı olacaktır. Savaşlar bitmek bilmiyordu. Tonguç ilk gidişinde orada iç savaş tedirginlikleri yaşarken ülkesinden yeni bir karışıklığın haberi gelmişti. Bu kargaşalar nedeniyle Almanya'da eğitim gören Türkler öğrenimleri yarıda kesilerek yurtlarına geri gönderildiler. Bu bir grup Türk genci Hamburg limanından kalkan bir gemiyle yola çıkıp bir ay sonra 19 Mayıs 1919'da yurda döndüklerinde aralarında oradaki çeşitli akımların etkisinde kalmış, o günlerin hareketli kişileri de vardı. Bunların uzun süren vapur yolculuğunda görüşlerini tartıştıkları, hatta aralarında çatışma çıktığı söyleniyor. Dipnot: E. Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 77. Görüş ayrılıkları nedeniyle bir gemide tartışarak yurda dönen o gençler, aynı gün bir başka gemiyle Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in ülkenin tarihini ve talihini değiştirecek bir adım atarak yurtseverlere doğru hedefi göstereceğini bilmiyorlardı kuşkusuz. Kurtuluş Savaşı Yılları. Ülkenin havası solunamayacak kadar bozulmuş, her yeri karanlık basmıştı. Bu korkunç görünüm içinde yarı aydınların korkaklığını, beceriksizliğini, hainliğini, akılsızlığını gören gerçek yurtseverler için büyük yıkımlar karşısında anasının kucağına sığınmaktan başka çaresi kalmayan bir çocuk gibi yüzyıllardan beri Türk köylüsüne yuva olan Anadolu'ya, köylüye sığınmaktan başka çözüm kalmamıştı. Mücadele etmek ya da onun kucağında ölmek gerekiyordu. 1939. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 11. Kurtuluş Savaşımızı düşünsel, duygusal ve eylem yönüyle çok az insan onun kadar derinden anlayıp yorumlayabilmiştir sanıyorum. Hemen tüm kitaplarının başında kimi zaman coşkuyla, kimi yerde öfke ve acıyla ya da içten bir kavrayışla o büyük ulusal olayı kendine özgü anlatımı ile vurgular. Bunda onun dededen kalma ulusal kimlik özleminin ve göçmenlik yaşamının etkisi de vardı belki. İleride kuracağı eğitimde Kurtuluş Savaşı birikimimizi ustalıkla kullanabilmesinde, bu değerleri eğitime taşıyabilmesinde, konuyu böylesine kavrayıp benimsemesinin büyük payı olacaktır. Yukarıdaki saptamalarını sürdürüyor. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra yabancılar Türkiye'yi kendi aralarında paylaşıp yerleşmeye başladıklarında, ulusal bilinçten yoksul olan Osmanlı Sarayı ve çevresi, Amerikan ya da İngiliz mandasından başka çözüm göremiyordu. İşgal ordularıyla birlikte Anadolu'ya uygarlığın da geldiğini sanarak seviniyorlardı. Başka bir kesim bağımsızlığın barışçı yollarla sağlanacağı düşünü kuruyordu. İçerideki azınlıklar durumdan memnundu. Yıllardır savaştan savaşa koşan Anadolu halkı ve köylüler bitkindi. Bozguna uğrayan ordular dağıldığında ölmeyen sakat ve hastalıklı köylüler yurtlarına geri dönmeye başladılar. Her biri birer köstebek yuvasına dönmüş köylerin yanında, köyün kapsadığı alandan daha büyük mezarlıklar oluşmuştu. Analar genç bir delikanlı olarak uğurladıkları oğullarını, askerlikte esarette kocamış oldukları için tanıyamıyordu. Dönüşlerinde tarlaları bozkır olmuş, sınırları kaybolmuş, köy korularının ağaçları kesile kesile çölleşmiş oluyordu. Atları eşekleri ölmüş, kocamış sürüleri tükenmişti. Babaları askere giderken doğan çocuklar dönüşlerinde onlara amca diyordu. Güvenilecek tek şey tıpkı babaları gibi devlete güç kaynağı olacak kuşaklardı. Anadolu köylüleri yüzyıllardan beri kan döke döke sınırlarını bekledikleri imparatorluğun çöküşünü seyrederken yabancı boyunduruğu isteyenlerin aymazlığını anlamaya başlıyordu. Düşmanlar Anadolu'nun önemli kentlerini basmıştı. Artık köylüler gibi kentte yaşayan aydınların da ümitleri kesilmişti. Köylüye esir işlemi yapılırsa şehirlinin de esir olacağını anlamaya başlamışlardı. Köy aç kalırsa günün birinde kasabalının da aç kalacağı görülüyordu. Köylü dövülürse gün olup kentlinin de dayak yiyeceği ortaya çıkmıştı. Adalet makinesi köyde işlemezse kentte de bozulacağı belli olmuştu. Türk köylüsü cephelerde, tarlalarda, bozuk köprüsüz yollarda inlerken, konaklarında bilinçsizce eğlenenlerden bir bölümü köylüden daha kötü durumda sürünmeye başlamıştı. Kıtalar büyüklüğünde toprakların terk edildiğine tanık olan bu insanlar, her biri yüzlerce köye bedel yalılarla konaklarını kısa sürede boşaltacaklarını akıllarına bile getirmiyordu. Büyük kentleri işgal eden yabancılar Osmanlı kabinesinin yükseklerinden başlayarak suçsuz kahraman askerlere kadar herkese hakaret ediyordu. Bu korkunç görünüm içinde bulunan ateşe hücum edecek kadar cesur idealist insanlardan bir bölümü Anadolu'da ayaklandı. Onlar tırnaklarıyla siperler kazarak, yumruklarıyla sümgüyü, mitralyözü karşılayarak kendilerine yurt olabilecek bir toprak parçasını kurtarmak, ülkenin çökmesine neden olan çürümüş kurumları yıkmak, soysuzları yok etmek istediler. Bir yanda yurtseverler, öte yanda düşman ve onunla işbirliği yapmış Osmanlı temsilcileri vardı. Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal önceki savaşlarda Türk halkının, özellikle köylülerin bir yanını iyi anlamıştı. Onların dayanma, dayanışma ve imece gücüyle yapamayacakları yoktu. Geleceklerinin iyileşeceğini, değişeceğini anlatınca bunu anlıyorlardı. Yurtseverler bu büyük gücü arkalarına alıp ulusu kurtarmak için savunmaya geçtiler. Bunu halka anlattılar. Onları aydınlattılar. Savaşın en soylu bölümlerinden biri, Türk köylüsü, işçisi, esnafı ve askerinin el ele vererek orduyu gerekli araç gereçlerle donatmakla çaba göstermeleriydi. Halkın geçmişinden taşıyıp geldiği alışkanlıkları Mustafa Kemal örgütlemişti. Özellikle köylüler bu savaşlarda o güne kadar tarihin yazmadığı büyük kahramanlıklar gösterdi. Dipnot: J. Glasnack, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 239. Böylesine olağanüstü bir savaşım eğitim alanını derinden etkiledi doğal olarak. Öğretmenler, eğitim yöneticileri ve öğrenciler Kurtuluş Savaşı'na çeşitli şekillerde katıldılar. Erzurum, Sivas kurultayları ve daha nice toplantılar okullarda yapıldı. Yüksek okullar, öğretmen okulları ve askeri okul öğrencileri öğrenimlerini terk ederek savaşım için Anadolu'ya, Ankara'ya koştular. İzmir'in yabancıların eline geçmesinden sonra yapılan gösterilere, Ulusal Kurtuluş Kurultaylarına, Büyük Millet Meclisi'ne öğretmenlerin önemli katkıları ve katılımları oldu. Onlar da aralarında gerek ülke sorunları gerekse meslek sorunları için örgütlendi. Öğretmen dernekleri kuruldu. Dipnot: Y. Akyüz, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, sayfa 179. Aynı günlerde Ankara'da Ulusal Eğitim Kurultayı toplandı. 15 Temmuz 1921. Kurultaya yurdun dört bir yanından 250'den çok kadın ve erkek öğretmen, eğitimci ve öğretmen okulu müdürü katılmıştı. Bunlar arasında yer alan geleceğin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, kurultaya İzmir delegesi olarak katılan gencecik bir öğretmendi. Öğretmen okulu öğretmeni Fuat'ın da Gündüzalp kurultaya Eskişehir delegesi olarak katıldığı, orada köyde eğitimle ilgili öneriler de bulunduğu anlaşılıyor. Ankara Öğretmen Okulu'nda toplanan kurultayı Mustafa Kemal tek tek öğretmenlerin elini sıkarak açtı. Yurt içinde ve dışında büyük etkiler yaratan eğitim kurultayını onun cepheden gelerek açması heyecanı daha çok arttırdı. Bir yandan Kurtuluş Savaşı verilirken, bir yandan eğitim kurultayının toplanması ulusal duyguları kamçılamıştı. Mustafa Kemal kurultaydaki heyecanlı konuşmasında öğretmenleri gelecekteki kuruluşumuzun saygıdeğer öncüleri olarak tanımladı. Onların toplumsal değişmedeki yerini vurguladı. Yeni Türkiye'nin ulusal eğitimini kurmalarını beklediğini belirtti. Toplumun eğitim programından söz ederken eski devrim hurafelerinden, yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan batıdan gelen etkilerden uzak, ulusal tarihimiz düzeyinde ve çağdaş bir kültür kastettiğini söyledi. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken onlara özellikle hakkı ile, birliği ile çatışan tüm yabancı öğelerle savaşım gereği telkin edilmelidir. Yeni kuşaklara bu niteliğin aşılanması önemlidir diye ekledi. Hakimiyeti Milliye gazetesi Kurtuluş Ordusu Yunan'la çarpışırken Ankara'da öğretmen ordusu cehle karşı savaş programı hazırlıyor diye yazdı. Anadolu hareketini adi bir isyan, komutanını asi bir general olarak gören Batılıların Ankara'da öğretmen kurultayı toplanması karşısında utanç duyacaklarını, çünkü Anadolu hareketinin isyan değil, savunma düzeyinde bir ölüm kalım savaşı olduğunu belirtti. Ancak bu kadar coşku ve ulusal bilinç yaratan eğitim kurultayı Büyük Millet Meclisi'nde bulunan medrese kafalı bir grubun sözlü saldırısına uğradı. Onlar kadın ve erkek öğretmenlerin aynı salonda oturmalarına karşı çıktılar. Oysa biraz ötede cephede Anadolu kadınları cephane taşıma ve benzeri işlerde erlerimizle omuz omuza çalışıyor, çarpışıyordu. Medreselilerin bu tutumu politikada Atatürk'e karşı, eğitimde yeniliğe karşı hep sürüp gidecek, güçlü dönemlerde sinecek, zayıf anlarda ortaya çıkacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın patlak vermesiyle Almanya'daki öğrenimi yarıda kalan Tonguç, yurda döndükten 4 ay sonra 19 Eylül 1919'da Eskişehir Erkek Öğretmen Okulu resim el işi öğretmenliğine atanıyor. Yurt dışından yeni gelmiş bir öğretmen olarak gerek alan bilgisi ve becerisi yönünden, gerekse genelde eğitim anlayışı yönünden oldukça donanımlıdır. Ama bu savaş ortamında nasıl bir öğretmenlik yapması gerektiğini sık sık düşünür. Çoğu gelenekçi çevrelerin çocukları olan öğretmen okulu öğrencilerine resim el işi derslerine nasıl yararlı olmalıdır, onlara ülkenin içinde bulunduğu savaşımı kavratmak için neler yapmalıdır? En doğrusunun öncelikle dersleriyle ilgili çalışmalarında ve öğretmenliğin gerektirdiği davranışlarda en iyi örneği vermek olduğunu düşünür. Bu yöntemle öğrencilerini etkilemeye başlamıştır. Bir akşam etüdünde yabancıların niçin yurdumuza gelip yerleşebildiği konusunda öğrencilerine bilgi verirken birden bulunduğu sınıfın kapısı açılır. Küçük yapılı pembe yanaklı bir İngiliz subayı sınıfı basar. Genç öğretmene anlamadığı bir şeyler sorar. Beklediği yanıt ve davranışı göremeyince onu kırbaçlar. Kuşkusuz o güçlü kuvvetli pehlivan yapılı öğretmen düşmanın kırbacına karşı o anda birçok şey yapabilirdi. Ama hiçbir davranış göstermedi. İngiliz subayına saldırmak isteyen öğrencilerine, "Oturunuz, halimizi görüyorsunuz. Bir ulusu güçlü yapan şeyleri kendimizle toplayamadıkça bu tokatı hak ediyoruz." dedi. Dipnot E. Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç Sayfa 79. Genç olmasına karşın Kurtuluş Savaşı üstüne çok düşünüyordu. Küçüklüğünü etkileyen Balkan Savaşı'nın izlerini hala taşıyordu. Delikanlılığının en güzel yıllarını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçirmişti. Şimdi de ülkesi bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı veriyordu. Bir savaş insanı olarak bağımsızlığın, kurtuluşun ne demeye geldiğini iyi anlıyor, başka bir umar olmadığını biliyordu. Askere orduya katılmanın daha yararlı olacağını bilse koşacaktı. Ama geride kalanlara verilecek önemli hizmetler de vardı. Bu nedenle öğretmenler askere alınmıyordu. Mustafa Kemal bunu kurultayda da belirtmişti. En iyisi kurtuluşa cephe gerisine kendi görevi içinde katkı sağlamaktı. Başka bir gün büyük bir savaş yangını olmuştur kentte. Öğretmen okulu yatılı olduğu için öğrenciler nöbetçi öğretmenden izin alıp yangın söndürme yardımına koşmak isterler. Öğretmen izin vermeyince izinsiz gidip tehlike içinde olan birçok insanı kurtarırlar. Ama öğrenciler bu insanca yardımdan dönünce okula alınmazlar. Okul müdürü izinsiz dışarı çıkan öğrenci için yapılacak bir şey olmadığını söyler. Ancak Tonguç'un başını çektiği genç öğretmen grubu böyle olağanüstü bir savaş ortamında can kurtarmanın mı yoksa tüzük maddesinin mi önemli olduğunu bir eğitim sorunu olarak tartışmaya açarlar. Sonuçta onların görüşü kabul görerek öğrenciler içeri alındığı gibi yaptıkları yardımseverlik kutlanır. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 170. O yıllarda Eskişehir Eğitim Müdürü olarak önemli çalışmalar yapmış olan Ethem Nejat'ın izlerini görür Tonguç orada. Onun Ethem Nejat'ı İstanbul Öğretmen Okulu'ndan ve benzeri çalışmalarından tanıdığı, ilerici görüşlerini bildiği, yazılarını okumuş olduğu anlaşılıyor. Almanya'ya da aynı yıl içine gitmişler, belki aynı vapurla dönmüşlerdi. Ama Ethem Nejat Eskişehir'e gelmemişti. O değerli eğitimcinin burada köy eğitimi için yaptıkları, genç bir öğretmen olarak Tonguç'un ilgisini çeker. Beğendiği, etkisinde kaldığı Türk eğitimcilerinin başında Ethem Nejat'ın gelmesinde, o günlerin Eskişehir'inde yarattığı eğitim ortamını, özellikle köyde eğitime getirdiği gerçekçi çözümleri görmesinin büyük payı olacaktır. 1921'de Eskişehir düşünceye kadar oradaki görevini sürdürüyor Tonguç. O sırada yabancıların işgal ettikleri yerlerdeki okullar tatil edilip öğretmenler izinli sayılıyor ya da başka yerde göreve gönderiliyorlardı. Tonguç da izinli sayılınca Ankara'ya gidip yarım kalan öğrenimini sürdürmenin yolunu arıyor. Bu gidişinde Ankara yolculuğunu yaya olarak yaptığı anlaşılıyor. Ankara yurt dışı öğrenimleri yarım kalan öğrencileri yeniden göndermek için harekete geçmiştir. Bir yanda Kurtuluş Savaşı sürerken bir yandan gelecekteki yeni Türkiye'nin yaratılması için alınan olağanüstü önlemlerdir bunlar. Tonguç bu kez Antalya üssünden vapurla yeniden Almanya'ya gidiyor. Böyle olması bir kaçma ya da özgür seçimi değildi. Kendini yetiştirmek gönlünün değişmez seçimiydi. Ama o gönlün köşesinde önüne geçilemeyecek bir tutku daha vardı. Ne yapıp edip bir an önce ülkesine, yorgun ve bitkin halkına yararlı hizmetler vermesi gerekliydi. Almanya'ya giderken arkadaşı Sadık'a böyle yazıyordu.